Ayrım 11. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque, sayfa 138. İnsan yüzü denen şey ne kadar değişiyor. Bir saat önce yabancı bir yüzdü bu, şimdi ise sevgi dolu. Bu sevgi onun içinden değil de etrafımızdaki geceden, etrafımızdaki kanlı dünyadan doğuyor. Bütün bunlar bu yüzde parlar gibi. Ve onlardan doğan bu sevgi etrafımdaki her şeyi değiştirmişe benziyor. Kendi düzgün tenimin üzerinden o serin, esmer elin geçişini gördüğüm zaman içime tapınma gibi bir his doluyor. Bu gece çoğunlukla gittiğimiz o erlere ayrılmış genel evlerden ne kadar bambaşka. O evlere gittiğimiz zaman uzun kuyruklar halinde sıraya gidiyoruz. Keşke o evler hiç aklıma gelmeseydi. Ama şehvet ister istemez aklıma o evleri getiriyor ve korkuyorum. Onların anısından belki de hiç kurtulamayacağım. Ama sonra gene esmer kızın dudaklarını duyuyorum ve kendi dudaklarımı ona bastırıyorum. Gözlerim kapanıyor. Hepsini unutmak istiyorum. Savaşı, savaşın dehşet ve bayağılıklarını. Gene genç ve mutlu olmak istiyorum. Aklım hep o afişteki genç kızın resminde. Bir an öyle geliyor ki yaşamam bu kızı elde edebilmeme bağlı. Ve eğer beni saran kollara daha çok sokulursa belki bir mucize olacak. Bir süre sonra gene dış odada toplandık. Lair öyle neşeli ki çizmelerimizi giydik ve kadınlarla candan vedalaştık. Gece havası kızışmış vücutlarımızı serinletti. Hışırtılı kavaklar karanlıkta kocaman görünüyor. Ay gökyüzünde ve kanalın sularında yüzmekte. Koşmuyoruz, uzun adımlarla yan yana yürüyoruz. Lair bir tayına değdi doğrusu diyor. Ben konuşmaya cesaret edemiyorum. Zerrece mutlu değilim. Sonra ayak sesleri işiterek bir çalılığın arkasına saklanıyoruz. Yolda tıpkı bizim gibi ayağı çizmeli, çırılçıplak bir er beliriyor. Koltuğunun altına bir paket sıkıştırmış, koşar adım gidiyor. Caden bu. Öyle hızlı gidiyor ki hemen gözden kayboldu. Gülüyoruz. Sabahleyin kim bilir bize nasıl küfredecek. Kimseye görünmeden geri dönüyor ve içi saman dolu yataklarımıza yatıyoruz. Subay odasından çağrıldım. Komutan elime bir izin kağıdı ile bir paso verdi ve bana iyi yolculuklar diledi. İznimin ne kadar olduğunu anlamak için izin kağıdıma baktım. 17 gün. 2 haftası izin, 3 günü yol için. Yetmez ki. Yol için 5 gün veremezler mi diye sordum. Berting izin kağıdını gösterdi. Meğer izinden sonra hemen cepheye dönmüyormuşum. Bozkır kampında eğitim kursu görecekmişim. Çocuklar beni kutluyorlar. Katmana akıl öğretiyor. Cephe gerisinde bir iş bulmaya çalışmamı söylüyor. Aklın varsa öyle yaparsın. İzine çıkacağıma göre 8 gün sonra çıksaydım daha iyi olurdu. Çünkü burada daha 8 gün kalacağız. İyiydi burası. Kantinden herkese içki ısmarlamak bana düştü. Hepimiz biraz sarhoş olduk. Ben hiç neşeli değilim. 6 hafta için gidiyorum. Şanslı sayılırım elbet. Ama ben izinden dönmeden neler olup biteceğini kim bilir? Arkadaşlarımı gene görecek miyim acaba? Hail Vestus'u daha şimdiden kaybettik. Bir dahaki sefere kim bilir kime sıra gelecek? İçkilerimizi içerken her birine sırayla bakıyorum. Albert yanı başımda oturmuş, sessiz sedasız sigara tüttürüyor. Beraber büyümüştük. Karşı tarafta kat, düşük omuzlu, sakin sesli, gür kahkahalı, dişlek müller, domuz gibi küçük gözlü Caden, çepeçevre sakal bırakalı beri en az 40 yaşında gösteren Lair. Çevremizde sigara dumanları koyu bir sis gibi dalgalanıyor. Tütün de olmasa askerin hali nice olurdu. Kantin askerin cephe dışındaki sığınağıdır ve kantinde içilen bira sıradan bir içki değildir. Askerin sağ salim ve güvenlikte olduğunun bir kanıtıdır. Denebilir ki törenle bira içeriz biz, ayaklarımızı upuzun uzatır ve durur durur özene bözene yere tükürürüz. İnsan ertesi sabah çıkıp gidecekse bütün bunlar gözünde büsbütün değer kazanır. Geceliğin yine kanalın karşı kıyısına geçtik. İzine gideceğimi ve bir daha buraya dönmeyeceğimi esmerime söylemekten adeta ürktüm. Ama o sadece başını salladı ve pek oralı olmadı. Onun bu davranışına önce pek anlam veremedim, sonra anladım. Lair'in hakkı var. Eğer cepheye gidecek olsaydım bu kız bana sanırım gene zavallı çocuk derdi. Ama ben izne gidiyorum. Bu da onu cepheye gidiş kadar ilgilendirmiyor elbette. Cehennemin dibine kadar yolu var. İnsan rüyasında mucizeler görüyor ama uyandığı zaman sadece bir somun ekmek buluyor. Ertesi sabah bitlerimi temizledikten sonra tren istasyonuna gittim. Albert Kropp'la Kat beni geçirmeye geldiler. Trenin kalkmasına daha 2 saat olduğunu öğrendik. Çocukların dönmeleri gerek, vedalaştık. Hoşça kal Kat, hoşça kal Albert, talihiniz açık olsun. Onlar tekrar kışlaya yollandılar. Birkaç kere arkalarına bakıp el salladılar. Uzakta küçüldüler, küçüldüler. Yürüyüşlerini, duruşlarını, her hareketlerini ezbere biliyorum. Sonra görünmez oldular. Çantamın üstüne oturup beklemeye koyuldum. Bir an önce buradan gitmek için birden bir sabırsızlığa tutuluyorum. Kaç garda yatıp uyudum, kaç kışlanın aşını yedim, kaç istasyonun bekleme odasındaki sıralarda oturdum. En sonunda çevremdeki manzaralar değişti. Daha esrarlı, daha karartıcı ve daha bildik bir görünüm aldı. Trenin batıya bakan pencerelerinin önünden tanıdık görünüşlü köyler geçiyor. Köy evlerinin sazdan damları, beyaz badanalı yarısı odundan duvarlarının üzerine takkeler gibi geçmiş. Meyilli ışıkta mısır tarlaları sedef gibi ışıldıyor. Meyve bahçeleri, samanlık ve ahırlar, ihtiyar ıhlamur ağaçları. İstasyonların adlarını da tanımaya başlıyorum. İçim titriyor, tren durmadan ilerliyor. Pencerede durmuş pervaza sarılmışım. Bu istasyon adları gençliğimin sınırını çiziyor. Kadife gibi çayırlar, tarlalar, çiftlik binaları. Ufukla bir yönde uzanan yolun üzerinde 2 at gidiyor. Tren geçsin diye indirilmiş bir direğin öbür tarafında köylüler bekleşiyor. Genç kızlar trene el sallıyor, çocuklar oynaşıyor, kır yolları uzaklaşıyor, topsuz tüfeksiz dümdüz yollar. Akşam oldu, tren hızla ilerlemese herhalde bağıracağım. Ovaya girdik. Uzakta sıra dağları, mavi renkli yumuşak kavisli silüeti göründü. Dolbenberg tepesine silüetini ayırt edebiliyorum. Ormanların ardından dimdik yükselen sipsivri kayaları, kentimiz bu tepenin arkasında kalıyor. Batan güneşin ışığı yeryüzünü tutmuş, kızılımsı altın renginin içinde her şey eriyip gidiyor. Tren dönemeçlerden geçiyor, ta uzakta birbiri ardınca uzun bir çizgi gibi duran kavaklar görünüyor. Asılsız, karanlık, sallantılı, gölge, ışık ve arzudan yaratılmış ağaçlar. Tren dönemece gelince tarlalar döner gibi oldu. Ağaçların aralarında aralık kalmadı. Bir an için tek bir ağaç gördüm, sonra gene en öndeki ağacın arkasındakiler birer birer ortaya çıktılar ve uzun bir dizi gibi gözün önüne sıralandılar. Daha sonra kentin ilk evleri göründü ve kavakları gözden gizledi. Bir yol kavşağı, pencerede duruyorum. Pencereden ayrılamıyorum bir türlü. Başkaları hazırlandılar, eşyalarını koridora çıkardılar bile. Bense kendi kendime geçtiğimiz sokağın ismini tekrarlayıp duruyorum. Bremenstrasse, Bremenstrasse. Yoldan yayalar, bisikletliler, kamyonlar geçiyor. Kurşuni bir sokak, kurşuni bir tünel. Anam gibi kucaklıyor beni. En sonunda tren durdu. Şamatası kalabalığı, nöbetçileriyle istasyon. Çantamı tutup sırtıma geçirdim, tüfeğimi elime aldım ve yuvarlanırcasına aşağı indim. Aşağıya inince çevreme bakındım. Bu telaşlı kalabalığın arasında hiçbir tanıdık yüz yok. Bir kızıl haç hasta bakıcısı içecek bir şey sundu ama istemedim. Gülümseyişi öylesine aptalcaydı ki. Kurumundan yanına varılmadığı ortadaydı. Bana bakın, bir askere kahve veriyorum der gibiydi. Bana arkadaş diye seslendi ama gene de boşuna. İstasyonun bu tarafında yol boyunca ırmağımız çağlıyor. Mühlen köprüsünün ayakları arasından köpürerek yuvarlanıyor. İşte eskiden kalma 4 köşeli kule, önünde dev ıhlamur ağacı, arkasında akşam. Burada çok zaman otururduk. O günler şimdi nasıl da geride kalmış gibi geliyor. Bu köprüden geçer, suyun serin kokusunu içimize sindirirdik. Selim bu tarafında biriken durgun suların üzerine eğilir, köprünün ayaklarına tırmanan yosunlara bakardık. Sıcak günlerde ise köprünün çağlayana bakan tarafına yaslanır, suların köpürerek dökülmesini zevkle seyreder ve okuldaki öğretmenlerimizi çekiştirirdik. Şimdi köprünün üzerinden geçerken hem sağa bakıyorum hem de sola. Durgun sular hala yosun dolu, çağlayan ise hala parıl parıl bir yuvarlak çizerek dökülüyor. Çamaşırcı dükkanı olarak kullanılan eski kulede işçi kadınlar hala kollarını sıvamış ütü yapıyorlar ve ütülerin sıcağı açık pencerelerden dışarı taşıyor. Dar yolda köpekler var. Kapı önlerindeki insanlar benim geçişimi seyrediyorlar. Pek pisim ve yüküm de ağır. Şu pastanede dondurma yerdik. Sigara içmesini de orada öğrendik. Yol üzerindeki her dükkanı biliyorum. Sömürge ürünlerini satan dükkanlar, eczacı, tütüncü. İşte en sonunda kapısının mandalı yıpranmış kahverengi kapı. Mandala doğru uzanan elim ağırlaşıyor. Kapıyı açtım. Taze mi taze bir hava beni sanki kucakladı. Gözlerim buğulandı. Çizmelerimle bastıkça merdivenler gıcırdıyor. Yukarıki katta bir kapı şıkırtısı oldu. Birisi sahanlıktan aşağı bakıyor. Açılan mutfak kapısıymış. Dışarıya patates mücverlerinin kokusu yayıldı. Öyle ya, bugün cumartesi. Aşağıya bakan da ablam olsa gerek. Bir an içime utangaçlık geldi. Başımı eğdim. Sonra miğferimi çıkarıp yukarı doğru baktım. Evet, büyük ablam, parmaklıktan sarkan. Paul diye bağırıyor. Paul! Benim der gibi başımı sallıyorum. Çantam merdivenin trabzanına çarpıyor. Tüfeğim öyle ağır ki. Ablam bir odanın kapısını açarak anne, anne diye sesleniyor. Paul geldi. Dizlerim kesiliverdi. Anne, anne, Paul geldi. Duvara yaslandım. Tüfeğimle miğferimi elimde sımsıkı tutuyorum. Var gücümle sıkıyorum onları. Ama bir adım bile atacak gücüm kalmadı. Merdiven gözümün önünden silindi. Tüfeğime yaslandım ve dişlerimi sıktım. Sesim çıkmıyor. Tek kelime söyleyemiyorum. Ablamın sözleri beni elden ayaktan kesti. Hiçbir şey yapamıyorum. Kendimi zorluyorum. Gülmeye, konuşmaya çalışıyorum ama hiç sesim çıkmıyor. Merdivende çaresiz, perişan, hareketsiz kala kalmışım. Ve elimde olmadan gözlerimden aşağı yaşlar yuvarlanıyor. Ablam gene sahanlığa çıkarak ne oldu, ne var diye soruyor. O zaman kendimi biraz toparlıyor ve sendeleyerek ben de yukarıdaki sahanlığa çıkıyorum. Tüfeğimi bir köşeye, çantamı bir kenara dayıyorum. Miğferimi ve bavulumu yere koyuyorum. Sonra ablama bana bir mendil ver diyorum. Sesimde öfke gibi bir tonla. Dolaptan bir mendil alıp verdi. Yüzümü sildim. Yanı başımdaki duvarda bir zamanlar koleksiyon yaptığım kelebeklerin camlı kutusu duruyor. Şimdi annemin sesini duyuyorum. Yatak odasından geliyor. Yatakta mı diye ablama sordum. Biraz hasta diye cevap verdi. Annemin odasına girdim, elimi uzattım ve serin kanlı görünmeye çalışarak işte geldim anneciğim dedim. Annem loş bir köşede yatıyor. Üzüntülü üzüntülü, yaralı mısın diye sordu. Bakışlarının yüzümde dolaştığını hissediyorum. Yok, izinli geldim. Annemin benzi pek soluk, ışığı yakmaktan çekiniyorum. Annem, ben de diyor, yatmış ağlıyorum. Oysa sevinçli olmam gerek. ''Çok mu hastasın anne?'' diye soruyorum. ''Bugün biraz kalkacağım.'' diye cevap veriyor. Sonra ocaktakiler yanmasın diye mutfağa koşup duran ablama dönüyor. ''Kızılcık reçeli kavanozunu da çıkar.'' Gene bana dönüyor. ''Sen bu reçeli çok seversin değil mi?'' ''Evet anne, yemiyeli de çok oluyor.'' Ablam gülüyor. ''Senin geleceğini sanki bilmişiz. Senin en sevdiğin yemek var. Patates mücveri, yanında pelte bile var.'' ''Günlerden de cumartesi.'' diyorum. Annem gel yanı başıma otur diyor. Gözlerini benden ayırmıyor. Elleri öyle bembeyaz, cılız, hasta görünüşlü ki. Hele benim ellerimin yanında. Çok az konuşuyoruz. Fazla soru sormadığı için ona minnettarım. Ne diyebilirim? Bütün istediklerim oldu. Sağ salim geldim, anneme kavuştum. Ve mutfakta ablam şarkı söyleyerek ekmek pişiriyor. Annem yavaşça oğlum benim diyor. Bizim ailece duygularımızı pek dışarı vurmak huyumuz değildir. Çalışıp çabalayan ve dertleri başlarından aşkın olan bizim gibi kendi halinde kimseler sevgilerini pek göstermezler. Zaten bilinen bir şeyin üzerinde durmak adetleri değildir. Onun için annemin oğlum benim demesi aslında çok şey söyler. O reçel kavanozunu da onun aylardan beri yalnız benim için sakladığını çok iyi biliyorum. Şimdi çıkarıp verdiği bayat kurabiyeleri de kim bilir ne zamandır benim için saklıyor. Bir fırsatını düşürüp bir yerden bulmuş, sonra benim için köşeye koymuş. Yatağının yanına oturdum, pencereden karşıki birahane bahçesindeki kestane ağaçları görünüyor. Yaprakları sarı ve kahverenginde, derin derin nefes alarak içimden kendi kendime, ''Evdesin, evindesin.'' diyorum. Gel gör ki bir yabancılık duygusu bir türlü yakamı bırakmıyor. Çevremdeki bütün bu şeylerde kendimden hiçbir şey bulamıyorum. İşte annem, işte ablam, işte kelebek koleksiyonum ve maun piyanom. Ama ben burada değilim. Aramızda bir uzaklık, bir görünmez perde var. Gidip çantamı aldım geldim, kışladan getirdiğim şeyleri çıkardım. koskoca bir top Hollanda peyniri ki kat vermişti. İki asker tayını, yarım kiloya yakın tereyağı, iki kutu dolusu ciğerli sosis, yarım kilo domuz yağı, küçük bir torba pirinç. Sanırım bunlar işinize yarar diyorum. Annemle ablam evet der gibi başlarını sallıyorlar. Yiyecek çok mu kıt burada diye soruyorum. Hiçbir şey bulamıyoruz. Sizin karnınızı doğru dürüst doyuruyorlar mı bari? Gülümseyerek getirdiğim şeyleri işaret ediyorum. Her zaman böyle bol değildir ama idare edip gidiyoruz işte. Ablam Erna yemek hazırlamak için mutfağa gitti. Birden annem elime sarıldı ve titrek bir sesle "Paul" diye sordu. Çok korkunç mu orası Paul? Ah annem, bu soruya nasıl cevap vermeli? Anlayamazsın ki, aklın almaz ki. Zaten hiçbir zaman anlamamalısın. Çok korkunç mu diye soruyorsun. Ben de başımı sallayarak yok anne diye cevap veriyor. Pek öyle kötü değil. Arkadaşlar hep beraberiz. Onun için pek öyle kötü olmuyor. Öyle ama Heinrich Brademeyer bir süre önce izindeydi. Cephenin çok feci olduğunu söylüyordu. Zehirli gaz filan falan. Annem bunu söyleyen, zehirli gaz filan falan diyor. Ne dediğinden haberi bile yok. Yalnızca benim için üzülüyor. Ona zehirli gazın ne demek olduğunu anlatsam mı? Bir seferinde bütün bir düşman garnizonunu gazdan kas katı zehirlenmiş olarak bulduğumuzu anlatsam mı? Siperlerde, sığınaklarda, oldukları yerde yığılıp kalmışlardı. Yüzleri masmavi kesilmişti. Yok anneciğim, onlarınki hep laf diye cevap veriyorum. Sen onların dediğine kulak asma. Baksana bana, turp gibiyim işte. Annemin üzüntüsü karşısında benim soğukkanlılığım geri geldi. Artık ayaklarım tutuyor. Damarlarımı durup durup ateş basması geçti. Birden yeryüzü lastik gibi yumuşayıvermişçesine duvara yaslanmak gereği duymaksızın ortalıkta dolaşabiliyorum. Konuşmam ve sorulara cevap vermem de kolaylaştı. Annem kalkıp giyinmek istiyor. Ben de mutfağa ablamın yanına gittim. Nesi var annemin diye sordum. Ablam omuz silkiyor. İki aydır yatıyor ama sana yazmak istemedik. Birçok doktorlar getirttik. Bir tanesi olsa olsa kanserdir dedi. Bölge komutanlığına uğrayıp izinli gelişimi haber verdim. Sonra yavaş yavaş yollarda gezinmeye başladım. Ara sıra bir tanıdık çıkıyor ama fazla oyalanmıyorum. Konuşmak canım istemiyor. Birden yüksek bir ses beni çağırdı. Dalgın dalgın döndüm ve kendimi bir binbaşıyla yüz yüze buldum. Binbaşı ateş püskürüyor. Selam vermez misin sen? Şaşalayarak kusura bakma binbaşım diye cevap verdim. Görmemişim. Sen doğru dürüst konuşmasını da bilmez misin? Şeytan diyor, suratının ortasına bir yumruk indir. Ama kendimi tutuyorum. Neme gerek, işin ucunda izin var. Topuklarımı birbirine çarparak sizi görmemiştim sayın binbaşım diyorum. Öyleyse gözünü aç diye beni tersliyor. Adın ne senin? O kırmızı şişman yüzü öfkeden allak bullak olmuş. Bütün künyemi soruyor. Hala da hırsını alamıyor. Nereden geldiğimi soruyor. İzine geldiğimi geleli ancak 1-2 saat olduğunu söylüyorum. Hiç olmasa bunu duyunca çekip gideceğini sanıyorum ama ne gezer. Binbaşı daha da kızıyor. Sen cephedeki marifetlerinizin burada da sökeceğini mi sandın? Öyle yağma yok. Hamdolsun burada biz disiplinden vazgeçmedik henüz. Sonra 20 adım geriye marş marş diye emir veriyor. Ben de öfkeden kudurmuş durumdayım ama hiçbir şey diyemem ki. Herif istese beni tutuklayabilir bile. Çaresiz 20 adım geriye yürüyüp dönüyorum. Ona doğru geliyorum. Aramızda 6 adım kalınca sert bir selam çakıyor ve onu 6 adım geçinceye dek elimi indirmiyorum. Binbaşı beni geri çağırıyor ve bu seferlik yumuşak yürekliliğinin disiplinden üstün çıktığını söylemek büyüklüğünde bulunuyor. Ben de büyük bir minnettarlık numarası yapıyorum. Bunun üzerine gitmeme izin veriyor. Sert adımlarla dönüp uzaklaşıyorum. Ama bütün keyfim kaçtı. Eve gittim, üniformamı çıkarıp bir köşeye attım. Daha önce yapmak varmış bu işi. Sonra gardıroptan sivil kılığımı çıkardım ve giydim. Bu kostümün içinde rahat değilim. Biraz dar ve kısa geliyor. Asker olduğumdan beri daha da gelişmişim. Yakamı ilikleyip kravatımı takmakta çok güçlük çektim. Sonunda kravatı ablam bağladı. Ama nasıl da hafifim şimdi. Yalnızca don gömlek giymişim gibi geliyor. Aynaya bakıyorum. Tuhaf bir resim. Elbisenin içine sığmayan yanık tenli bir yabancı. Şaşkın şaşkın bana bakıyor. Sivillerimi giyince annem memnun oluyor. Aramızdaki uzaklık azalmış gibi geliyor. Oysa babam asker giysilerini çıkarmayayım istiyor. En büyük zevki sırtımda üniformamla beni yanına alıp dost ziyaretine gitmek. 11. ayrımın sonu. Sayfa 150.